Üçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor.
Mart pazartesi sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye, yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden Güçlü Mete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Gündemdeki başlıklara bakıyoruz hemen. Cumhurbaşkanlığı adaylık başvuru süreci başladı. Bugün adaylar başvuru yapabilecekler. Birazdan detaylarına değineceğiz. Muharrem İnce bugün adaylık başvurusunu yapacağını duyurdu. Sinan Oğan'dan gelen bir açıklama var. İkinci turun en güçlü adayı Ata İttifakı olacak diyor. Sinan Oğan böyle bir açıklama yapıyor. Fatih Erbakan Cumhur İttifakı'na ilişkin kararlarını, yeniden Refah Partisi'nin kararlarını bugün açıklayacak. Bugün açıklaması bekleniyor. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan sandıklara sahip çıkma çağrısı var vatandaşlara yönelik. Bunların hepsine önümüzdeki dakikalarda yer vereceğiz. Selde kaybolan 3 kişi halen aranıyor. Şanlıurfa ve Adıyaman'da 18 kişi hayatını kaybetti biliyorsunuz selde. Ve 3 kişi var kayıp olan, onları arama çalışmaları bir yandan devam ediyor. Nevruz kutlamaları vardı. Türkiye'nin dört bir yanından kutlama görüntüleri geldi. İstanbul'da 224 kişinin yakalandığını duyurdu aynı zamanda İstanbul Valiliği. Dedi ki yasa dışı slogan atan, taşkınlık çıkaran, flama sokmaya çalışan, yasa dışı pankart açmaya çalışan 224 kişi gözaltına alındı, yakalandı dedi İstanbul Valiliği. Mecliste yoğun bir hafta var. 7. yargı paketi görüşülecek. Deprem Araştırma Komisyonu çalışmaları var. Geçici işçilerin kadroya alınması düzenlemesi var. Ve aynı zamanda biliyorsunuz Finlandiya'nın NATO üyelik protokolünün onaylanması da yine bu çalışmalar içerisinde yer alacak. Irak'ta düşen bir helikopter. Bir süredir bu konuşuluyor. Belki çok fazla gündeme gelmedi ama bir süredir konuşuluyor. Irak'ta düşen helikopterden PKK'lılar çıkmıştı. Bunun ardından gelen birçok açıklama oldu. Vaktimiz el verdiğince buna da yer vereceğiz önümüzdeki dakikalarda sevgili dinleyiciler. Şanlıurfa'da okullar beklenen yağış nedeniyle bir gün daha tatil edildi. Çünkü bu bölgede bir yağış bekleniyor. Biraz sonra meteorolojik verilere de bakacağız. Buradan gelen haberlere de yer vereceğiz. Putin'le ilgili bir tutuklama kararı çıkmıştı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden. Putin ilk kez işgal altındaki Donbas'ı ziyaret etti. Sürpriz bir ziyaret oldu bu dendi. İlk kez işgal bölgesine gitti Putin. Oradan bir mesaj verdi sevgili dinleyiciler. Bir yandan hayat pahalılığı konuşuluyor. Ramazan öncesi artan fiyatlar var. Örneğin hurma fiyatları. Ama bunun gibi birçok fiyatta artış var. Bunlara da önümüzdeki dakikalarda yer vereceğiz. Sporda. Hemen Süper Lig'e baktığımızda Süper Lig'de dün Fenerbahçe 3-1 mağlup etti Alanya Spor'u. Dün bu maç sırasında yaşanan bazı tartışmalar vardı. Maç sürerken Fenerbahçe'den gelen bir açıklama oldu. Milyonların gözü önünde Fenerbahçe'yi doğuruyorsunuz. Bu rezalette payı olan herkese yazıklar olsun diye bir açıklama geldi devre arasında. Daha sonra Galatasaray'dan bir açıklama geldi ki açıklamanın sonu şöyle bitiyordu. Yavuz hırsız ev sahibini bastırır diye. Jesus'tan gelen bir açıklama vardı. Derbiyle ilgili, Fenerbahçe Beşiktaş maçıyla ilgili ve Şenol Güneş'ten de ona bir cevap geldi. Yani Süper Lig'de şu anda gerilim hat safhada diyebiliriz. Tabloya baktığımızda, yani puan tablosuna baktığımızda şu anda Galatasaray 60 puanla lider. Fenerbahçe 54 puanla ikinci sırada yer alıyor ve Beşiktaş 49 puanla üçüncü sırada sevgili dinleyiciler. Evet, bu önümüzdeki hafta biliyorsunuz derbi oynanacak. Fenerbahçe Beşiktaş maçı oynanacak. Bunun öncesinde herhalde gerilim biraz daha tırmanacak gibi görünüyor ama umarız bu daha fazla tırmanmaz, dileğimiz o. Hemen bir de hava durumundan bahsetmiştim az önce. Meteorolojik verilere baktığımızda iki ayrı açıklama var meteorolojiden. Yani iki farklı bölge için, tabii öyle söyleyelim. Bunlardan bir tanesi Doğu bölgesi. Özellikle Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesi şiddetli yağış alacak diyordu meteoroloji, ki şu dakikalarda bu bölgede şiddetli yağışı görebiliyoruz. Benzer şekilde yine Güneydoğu Anadolu'da da kısmen bu yağışı etkisini görüyoruz. Ama batı bölgelerse, yani İç Anadolu'dan itibaren ülkenin böyle yarısından bir çizgi çekip soluna doğru, batısına doğru bakacak olursanız, o bölgelerde ise yağış yok, hava sıcaklıklarının artacağını ifade etti meteoroloji. Hemen bir de döviz tablosuna bakalım. Dolar 19 lira 1 kuruş şu anda sevgili dinleyiciler. Serbest piyasada çok daha yukarıdadır. Euro 20 lira 30 kuruş seviyelerinde. Gram altın 1211 lira, bu da serbest piyasada yukarıdadır. Çeyrek altında keza 1950 lira olarak görünüyor şu anda. Borsa İstanbul'a baktığımızda BIST 100 endeksi haftaya 5136 puanla başlıyor. Geçtiğimiz cuma 1.78'lik bir kayıp vardı. %1.78'lik kayıp vardı. 5136 puanla başlayacak. Bitcoin'e dönüp baktığımızda Bitcoin'de 27 bin dolar seviyesini görüyoruz. %2'lik bir artış daha var. Son dönemde Bitcoin'de bir miktar artış olduğunu biliyoruz. Şu anda 27.657 dolar Bitcoin sevgili dinleyiciler. Gündemdeki başlıklar sadece bu kadar değil. Ancak bir kısmını sizlerle paylaştık program içerisinde. Bunları tabii ki şimdi detaylandıracağız. Bugün aynı zamanda kabine toplantısı var. Eskiden kabine toplantılarından tabii ki işte pandemi dönemi, EYT'leri merakla beklediği dönemler daha çok sonuç beklenirdi. Daha çok merakla takip edilirdi. Şu anda kabine toplantısının anladığım kadarıyla en ağırlıklı konusu muhtemelen seçim konusu olacak. Tabii ki muhakkak bu deprem, yaşanan deprem, ardından yaşanan sel, bunların hepsi gündemde yer alacak ama seçim konusu da, 14 Mayıs seçimi de yine masada yer alacak bir diğer konu olacak. Yine Vedat Bilgin'in, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın yapacağı bir çalışma, sunacağı bir çalışma, 700 bin kamu işçisinin zam pazarlığı, bunların hepsi yine bu masada yer alacak gibi görünüyor kabine toplantısında sevgili dinleyiciler. Devam ediyoruz. Şimdi birçok konudan bahsedeceğiz ama seçim yaklaşıyor ya. Biraz önce şundan bahsettim. Dedim ki Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuru süreci bugünden itibaren başlıyor. Evet, yanlış duymadınız. Ama şöyle söyleyelim. Özellikle bugün için geçerli olan başvuru şu başvuru olacak. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin Yüksek Seçim Kurulu'na yapacakları adaylık başvurusu bugün olacak. Ve yine bugün akşama kadar bunun tamamlanması gerekiyor. Yani bir siyasi partinin gösterdiği aday değil, mecliste grubu bulunan bir siyasi partinin gösterdiği aday değil, dışarıdan bağımsız olarak, yani seçmenlerin göstereceği bir aday. Yani nedir? 100 bin imzanın gerektiği adaylık başvurusu bugün yapılacak. Daha sonra bunun ardından bir süreç var. Tabii ki bu adaylık geçerli olur olmaz, bununla ilgili Yüksek Seçim Kurulu değerlendirmesini yapacak da bu çalışmaları. Ama bunun ardından bir süreç var. O süreçten de bahsedeceğim. Fakat öncesinde şundan bahsedelim. Muharrem İnce dedi ki Yüksek Seçim Kurulu'na gidip adaylık başvurusunu yapacağım dedi Muharrem İnce. Adaylık başvurusu yapacağım diyor. Yani Cumhurbaşkanı adaylığına başvurumu yapacağım diyor Muharrem İnce. Son günlerde hep konuşuluyordu ya, aday olacak mı olmayacak mı? Bir gün dedi ki işte ben Kemal Kılıçdaroğlu lehine gerektiğinde çekilebilirim dedi mesela. O dönem herkes bunu şöyle algıladı. Ha, o zaman tamam, altılı masayla anlaşacak. Uyum içerisinde bu süreç böyle devam edecek denildi. Sonra dedi ki hayır, ben aday olacağım dedi. Hatta ikinci tura ben kalacağım dedi Muharrem İnce. Yani her halükarda ben kalırım diyor. Erdoğan'la da olsa ben kalırım, Kemal Kılıçdaroğlu'yla da olsa ben kalırım diyor. Her ikisinin karşısında da ben kazanırım diyor. Yani böyle bir iddiası var kendisinin. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bugün başvurusunu yapacak. Sonra diyor ki çarşambadan pazartesiye kadar bir süreç var. Yani bugün başvuru yaptıktan sonra bu çarşambadan bir sonraki pazartesiye kadar 100 bin imzayı toplaması gerekiyor. Diyor ki biz ne yapacağız? Çarşamba günü bir günde işi bitireceğiz diyor. Yani bir günde 100.000 imzayı biz vereceğiz diyor Muharrem İnce. Olabilir, bilmiyorum. Verir vermez o imzayı. Böyle iddialı konuştuğuna göre herhalde 100.000 imza çıkartacaktır, öyle tahmin ediyorum. Ama şimdi bir yandan da şunu merak ediyoruz. Böyle bir adaylık sürecinde demek ki anlıyoruz ki ilk turda iki aday olmayacak. Hani ilk turda bu iş biter mi diye çok konuşuluyordu ya, iki aday olursa bitecekti çünkü. Yani birinden biri %50'den fazla oy alacaktı tam eşit oy almadıkları sürece. Dolayısıyla ilk turda bitecekti. Şimdi üçüncü bir aday, hatta dördüncü beşinci adaylar girince muhtemelen ilk turda bitmeyecek gibi görünüyor o zaman. Şimdi Muharrem İnce diyor ki ben ikinci tura kalırım. Yani ilk iki içerisinde olurum diyor. Kendi iddiası bu. Peki yani zaten herkesin böyle bir iddiası olmalı değil mi? Bu seçime giren herkesin böyle bir iddiası olmalı da. Bu oylar nasıl oylar ki Muharrem İnce'yi ikinci tura bırakıyor. Sinan Oğan diyor ki Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan biliyorsunuz. O da diyor ki hele diyor ikinci turda biz güçlü adayız diyor. Çünkü %30'luk bir kitle var diyor. Türk milliyetçisi ve Atatürkçü kitle diyor. Dolayısıyla ikinci turun en güçlü adayı biziz diyor. Sinan Oğan %30'luk bir kitle olduğunu söylüyor. Sadece bu kadar mı? Değil. Bir Türkiye ittifakı var. Ahmet Özal'ın Cumhurbaşkanı adayı olacağı bir Türkiye ittifakı var. Ahmet Özal'ın da açıklamaları vardı. Dedi ki oy oranımız %25'in üzerinde. O diyor %25'in üzerinde, öbürü diyor ben %30'un üzerindeyim, diğeri diyor ben ikinci tura kalacağım. Yani bu hesaplamalarda bir hata var. Çünkü hepsi birden gerçek olamaz. Bence derslerine ya iyi çalışmamışlar ya da kendi seçmenine böyle bir mesaj vermek istiyor. Ben daha kuvvetliyim, ben daha güçlüyüm, ben daha iddialıyım mesajını vermek istiyor ama dediğim gibi yani biraz burada derse iyi çalışmak lazım. Hesabı iyi yapmak lazım netice itibariyle. Bu arada Ahmet Özal'ın Türkiye İttifakı'nın içerisindeki partiler Anadolu Birliği Partisi, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Osmanlı Partisi, Teknoloji Kalkınma Partisi gibi partiler. Yani bilmiyorum daha önce isimlerini duydunuz duymadınız. Neyse bu partilerle bir adaylık ortaya koyacak. Şimdi göreceğiz bugün. Seçmenler tarafından aday gösterilecek olan adaylar kimlerse onlar bugün YSK'ya başvurularını yapacaklar çünkü. Muharrem İnce bu başvuruyu yapar ve daha sonra çekilir mi? Olur ya. Başvuruyu yapar, daha sonra çekilir. Bu da bir ihtimal mi? İhtimal. Şu anda böyle durmuyor. Ama Meral Akşener ne dedi? Bence dedi Muharrem İnce ile görüşülmeli. Yani adaylığını saygıyla karşılıyorum ama görüşülmeli. Altılı masa olarak, ittifak olarak görüşmeliyiz. Altılı masa lehine çekilebilmesini sağlamalıyız dedi. Bu nasıl sağlanır bilmiyorum. Yani Muharrem İnce ne görür de çekilir, nasıl ikna edilir kendisi, o kısmını bilmiyorum tabii. Ama çeşitli görüşmeler yapılır mı? Yapılabilir gibi görünüyor. Şimdi sevgili dinleyiciler, bu adaylık süreci başladı dedik ya. Bir yandan da yurt dışında bulunan seçmenlerin veya yurt dışına gidip gelenlerin gümrük kapılarında oy verme işlemi 27 Nisan'da başlayacak. 27 Nisan'dan 14 Mayıs pazar akşamına kadar oy kullanabilecek, yurt dışındaki gümrük kapılarında oy kullanacak olan seçmenlerden bahsediyorum. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olması gerekiyor. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlıysa ancak gümrük kapılarında oy kullanabilecek. Şimdi daha farklı bir şey söyleyeyim size. Resmi gazetede Yüksek Seçim Kurulu'nun bir genelgesi yayımlandı. Bu yurt dışı oylarıyla ilgili. Diyor ki birleşik oy pusulaları paketlenip mühürlendikten sonra, oy pusulaları paketlenecek, mühürlenecek, yurt dışı ilçe seçim kuruluna teslim edilecek. Yurt dışı ilçe seçim kuruluna gitti ya. Daha sonra bu diplomatik torbalar diplomatik kargo ve kurye aracılığıyla Türk Hava Yolları tarafından varış noktalarına ulaştırılacak. Diplomatik kargo ve kuryeler varmış. O diplomatik kuryeler bu torbaları alıp Türk Hava Yolları'na teslim edecek. Türk Hava Yolları bunları alıp işte hangi ülke ise Tanzanya ise Tanzanya neyse buralara ulaştıracak. Buradaki sandık saklama ve ulaştırma kurullarına teslim edilecek bunlar. Daha sonra işte yurt dışında kurulacak olan sandıklarda oylar kullanılacak. Bu oy pusulaları YSK tarafından kiralanacak uçaklarla nakil komisyonları ya da diplomatik kuryeler tarafından Türkiye'ye getirilecek. Bakın, YSK uçak kiralayacak. Bu işte kaç tane ülke varsa hepsinden bunları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirecekmiş. Kiralanacak uçaklarda komisyon üyeleriyle birlikte Dışişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği bir diplomatik kuryeyle YSK tarafından görevlendirilecek yeterli sayıda personel de bulunacakmış. Ve yurt dışında kullanılan oy pusulaları yurt dışı ilçe seçim kuruluna teslim edilecek. Ardından işte orada açılıp oy sayımı yapılacakmış. Yani yurt dışı kısmı böyle. Şimdi yurt dışı kısmını merak edenler var, ne olacak diyenler var, endişe edenler var. Nitekim Fatih Altaylı bu konuda bir yazı kaleme aldı. Bundan bahsetti. Yurt dışı sandıkların güvenliği ne olacak diye sordu. Ne olacak gerçekten? Hani YSK diyor ki böyle böyle olacak. Evet, sizin için çok güvenli görünüyor mu şu anda bu? Bundan emin değilim. Yani insanların artık sandıkla ilgili, sandıklarla ilgili, seçimle ilgili güvensizlikleri var. Fakat bunu ortadan kaldırabilmek de bir anlamda yine bizim elimizde. Buna ilişkin biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş bir çağrıda bulundular. Seçimle ilgili bir çağrıda bulundular benzer cümlelerle. Mansur Yavaş diyor ki 14 Mayıs'ta yeni bir dönemi beraber başlatacağız. Tüm vatandaşlarımızı Millet İttifakı'nın platformu olan Türkiye gönüllerine katılarak sandıklarda sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum diyor. İşte aynı mesajı Ekrem İmamoğlu da paylaşıyor. Millet İttifakı'nın platformu olan Türkiye gönüllülerine katılarak sandıklarda sorumluluk üstlenin diyor. Yani sandıkları boş bırakmayın, başı boş kalmasın sandıklar diyor. Bunu istiyor Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Bununla ilgili çeşitli çalışmalar yapılıyor. Geçtiğimiz hafta da konuşmuştuk biliyorsunuz altılı masanın temsilcileri bir araya gelmişlerdi. Canan Kaftancıoğlu da vardı içlerinde. Seçim güvenliğiyle ilgili çalışmaları şu anda yapıyorlar. Ama o yurt dışından gelişler gidişler burada güvenlik nasıl sağlanır? İşte anlaşılan o ki diplomatik kurye, Dışişleri Bakanlığı görevlisi ve YSK'nın görevlendireceği birileri daha o uçaklarda olacak. Bunlar kiralık uçaklar olacak. Yani Türk Hava Yolları ile gönderiliyor, Türk Hava Yolları ile alınmıyor galiba geri. YSK'nın resmi gazetede çıkan genelgesinden bunu anlıyoruz biz. Cumhurbaşkanı Erdoğan altılı masayı eleştirdi. Vatandaşımızın "baba bizi bunlara bırakma" ifadesi sorumluluğumuzu arttırıyor dedi. Bunlara vatandaşımız bırakılır mı? Biz can derdindeyiz, onlar mal derdinde dedi. Ve muhalefetin iktidara gelmesi durumunda elektriksiz kalınacağını savundu. Yani yarın öbür gün elektriksiz kalırız dedi. Yani neyse öyle demiş. Peki devam edelim. Bu arada elektriksiz kalırız demişken benim bir süredir dikkatimi çekiyor. Bilmiyorum İstanbul'da yaşayanların dikkatini çekiyor mu ama sürekli uyarılar var enerji şirketlerinden. İşte en son BEDAŞ'tan şimdi mesela 20 Mart pazartesi günü planlı bakım onarım. Her gün ama bir sürü ilçede, bir sürü mahallede planlı bakım onarım yapılıyor. Ya bu kadar onarıma mı ihtiyacımız var gerçekten? Yoksa ara ara bu elektrikler özellikle mi kesiliyor diye insan düşünmeden edemiyor. Her gün açın sayfalar boyu. Yani ben haberi yakından takip ettiğim için belki daha çok karşıma çıkıyor. Siz çok bakmıyor olabilirsiniz veya bulunduğunuz bölgede kesintiye denk gelmiyor olabilirsiniz ama her gün şu an mesela saymaya kalksam sayamam çünkü çok fazla. Planlı çalışma. Yani insan tabii düşünmeden edemiyor. Yani sürekli bu kadar bir arıza mı var yoksa başka bir şey mi diye. Neyse devam ediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu ulusal vergi konseyi kuracaklarını söyledi. Dolayısıyla yani kesin hesap komisyonu kurulacak ve vatandaştan alınan vergiler, paralar nereye gidiyor? Bunu burada net bir şekilde vatandaş kalem kalem görebilecek dedi. Böyle bir açıklama yaptı. İkinci yüzyılın iktisat kongresi vardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi düzenlemişti. Burada yaptı bu açıklamayı Kemal Kılıçdaroğlu. Bunların hepsi önemli. Yani bu paraların nereye gittiği, nereye harcandığı çok önemli. Çünkü daha sonra kafalarda soru işaretleri oluşuyor. Mesela yine Fatih Altaylı yazmıştı dün. Tek yürek kampanyasından bahsediyor. Sorun güven mi, parasızlık mı diyor. Yani şöyle söyleyeyim, bakın şöyle başlıyor yazısı. Bu 41 milyar lirayı yatırmayınca söz verenler diyor. Kampanyada bol keseden milyar yağdıran kamu kurumlarının da söz verdikleri paraların en azından bir bölümünü kampanyaya bağışlamadıkları ortaya çıktı diyor. Öğrenebildiğim kadarıyla bu kamu kuruluşlarının elinde para yok. Hani kamu kurum kuruluşları çıktı ya, benden şu kadar milyar, benden bu kadar milyon falan. Bizlere dedi ki ya bu kamu kurum kuruluşları bizim paramızı veriyor. Diyor ki kağıt üstünde var görünen paraları aslında olmadığı için kampanyaya para yatırmaları mümkün değil. Birçoğu hazinenin kendilerine para aktarmasını bekliyor. Onlar da aktarılan bu parayı bağış olarak geri yollayacaklar. Bir cepten diğer cebe, oradan da üst cebe diyor. Tek fark bu paraların bütçe ve Sayıştay denetiminden çıkarılması olacak diyor. Ya yani daha önce bu o bağışlar sırasında konuşuldu biliyorsunuz. O bağışlar sırasında dendi ki ya hazineden gelecek olan paralar var. Bu bir işte Mart, Nisan gibi ödenecek paralar var. Bunları alıp bunları verecekler. Yani bir cepten diğer cebe deniyordu zaten. Şimdi toplantıya katılan yabancı ortaklı bir bankacının yöneticisi soruyor. Bu paraları nasıl değerlendireceksiniz diyor. Diyorlar ki bu parayla konut yapımı için bir fon oluşturulacak. Konutlar peki nasıl dağıtılacak diye soruyor bankanın temsilcisi. Depremzedelere taksitle satılacak yanıtı verilmiş kendisine. Yani bu yazıdan anlayabiliyoruz değil mi? Bu iddiadan şunu anlayabiliyoruz. Toplanan paralarla konut yapılacak. Verdik ya, bağışlar yaptık ya. Sonra bu konutlar vatandaşa, depremzedeye satılacak. Taksitle satılacak. Öyle mi? İşte güven sorunu hayatımızda bu şekilde karşımıza çıkıyor. Sonra Murat Arel bir yazı yazdı, kaleme aldı. Onun yazdığı yazıda da bu Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketi, Abide Köprülü Kavşağı. Ya bu şirketin sahte belgeyle ihale almaya kalktığı iddiası belgelerle gösteriliyor. Bu Abide Köprülü Kavşağı yapan Ohitan firması. İşte Gürbağ Grup bünyesinde dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhite şirketleri arasında bulunuyormuş. Fakat deniyor ki birçok belgenin sahte, hiç yapılmamış işlere ait olduğu söyleniyor. Mesela ihaleye katılmak için firma Irak'ta bu yaptığını iddia ettiği, nasıl okunuyor bilmiyorum ama Penjmen veya Penjen tünelini ve bunun fiyatı da yazıyor. Ve aynı zamanda Süleymaniye Darbendikan yol yapımı işine de şu kadarlık bir parayla biz bu işleri yaptık diyor. Fakat daha sonra kamu ihale kurulu Irak'a bir heyet gönderiyor. Konsoloslukla yazışılıyor. Bu bahsedilen işlerin hiç yapılmadığı ortaya çıkıyor. Firmaya bir yasaklama işlemi başlatılıyor. Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuyor. Yani işte bunları çok daha detaylı bir şekilde Murat Arel yazıyor sevgili dinleyiciler. Ki kendisine giden bir tehdit mesajı da var aynı zamanda. Ya yani nereden tutsanız yaptığımız birçok şey elimizde kalıyor. Liyakat diye hani senelerdir anlatıyoruz ya, liyakat, liyakat, liyakat. İşte liyakatsizliklerle buraya kadar geldik. Binlerce can kaybından bahsediyoruz. Şimdi övündüğümüz şey şu: biz hemen oraya konteynerleri kurarız diyoruz. Ve insanları o konteyner kentlerde yaşatacağız. Ölenler öldü. Kalan sağlar bizimdir diyoruz. Günaydın diyor dinleyicimiz. Ülkem iyice kör düğüme döndü. Seçim olunca her şey bitecek mi diyor. Bitmez. Yani seçim olunca her şey bir anda yoluna girmez. Yani kim seçilirse seçilsin. İsterse şu anki iktidar yoluna devam etsin. İsterse altılı masa gelsin. İsterse başka biri gelsin. Ya seçim oldu, 15 Mayıs müthiş bir Türkiye'ye uyandık. Döviz düştü, TL değer kazandı. İşsizlik sorunu ortadan kalktı. Kurumlarda liyakat birdenbire ortaya çıktı falan. Bu aniden olacak şeyler değil bunlar. Kaldı ki seçimden sonra ciddi bir ekonomik sorun da bizi kim seçilirse seçilsin muhakkak bekliyor. Büyük fotoğrafa bakalım diyor dinleyicimiz Murat Bey. Bakalım. Erdoğan ikinci tura kalsın istiyor. O yüzden Muharrem İnce'yi aday olmasını istiyor. Ben Muharrem Bey'in ve Sinan Bey'in samimiyetlerine inanmıyorum. Aday olmasalar, Kemal Bey'i destekleseler ilk turda bu seçim biter. Seçmen olarak, vatandaş olarak çok ama çok yorulduk diyor göndermiş olduğu mesajda. Vallahi samimiyetlerini sorgulamayız, onu bilemeyiz de netice itibariyle evet, yani ilk turda iki aday olsa iki adaydan biri ilk turda kazanır ve seçim biter. Ama üçüncü bir aday olduğunda, ki o üçüncü aday veya dördüncü aday hangi partilerden oy alacaksa, yani oradan %1, %2, %3 neyse, işte o zaman o partiye, yani o ittifaka veya neyse zarar vermiş olacak mı? Olacak. Ama hepsi diyor ki benim oy oranım şu kadar, benimki bu kadar, ben %30 alırım, ben %40 alırım, ben %25'in üstünde alırım. Hepsinde böyle bir iddia var. Ben şunu merak ediyorum, 2018 seçimlerinde sandıklarda yeterince parti görevlilerinin bulunmadığını iddia eden ve bu sebeple kaybedildiğini değerlendiren Sayın İnce, şimdi kendi partisiyle tüm Türkiye'deki sandıklara nasıl sahip çıkacak merak ediyorum diyor. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde böyle bir iddiası var değil mi? Yani yeterince parti görevlileri yoktu, destek vermediler demişti. Şimdi diyor dinleyicimiz kendi partisiyle nasıl sandıklara sahip çıkacak? Ne büyük utanç, verdiğimiz oylar hayatlarımızın gidişatını belirliyor ama oylarımızın nereye gittiğini bilemiyoruz ve kimseye güvenemiyoruz. Sistem berbat diyor bir başka dinleyicimiz. Annem ve dedemin yaşadığı Sivas'ın bir köyünde 30 seçmen var ama 360 tane oy pusulası gönderiliyor. Bu hem akıllara şaibe getiriyor, hem israf hem iş yükü. Neden 360 pusula? Hata olur diyelim, %10 fazla yollarsın diyor. Evet, doğru söylüyorsunuz. Yani ben 30 seçmen var ama 360 pusula mı geldi oraya? Ya bu tabii inanılır gibi değil. Daha doğrusu geldi derken pusulalar şu an gelmedi herhalde. Ya böyle pusula çıkacak, buna dair bir bilgi mi var elinizde? Çadır satan kafa, konutu bedelsiz verir mi? Biz yardımları neden yaptık diyor bir başka dinleyicimiz. İşte anlıyoruz ki öyle olmayacak. Yani veya bunun açıklanması lazım. Bir cevap lazım bu sorulara. Yapılan yardımlarla konut yapılıp bu konutlar depremzedelere parayla mı verilecek? Bir aramız var sevgili dinleyiciler, kısa bir ara. Hemen ardından yeniden sizlerle beraberiz. Kripto Odası devam ediyor sevgili dinleyiciler. Gündemdeki başlıkları değerlendirmeyi devam ediyoruz. Bizde bu arada bazı et ürünlerinde fiyatların sabitleneceği haberi var. Ramazan boyunca kırmızı ette fiyatlar sabitlenecekmiş. Yani İstanbul'dan gelen bir haber bu. İstanbul özelinde bazı marketlerin fiyatları sabitleyeceği söyleniyor ama dediğim gibi bazı marketler sabitleyecek. Dolayısıyla yine hani sabit fiyata bulmak çok kolay olmayacaktır diye tahmin ediyorum ama bazı marketler muhakkak bunu yapar. Yapanlar da zaten bunun tanıtımını, duyurusunu yaparlar diye tahmin ediyorum ama et fiyatı nerede sabitlenecek? Önemli olan o. Yani şu anda kıymanın kilosu 200'ün üzerinde, 300 liralardaysa eğer, etin kilosu 400-500 liralara kadar gelmişse eğer, nerede sabitlenecek? Yani sabitlenecek yer de önemli. Şimdi Ramazan alışverişi öncesi fiyatlar araştırılıyor bir yandan. İşte yavaş yavaş Mısır çarşısı hareketlendi deniyor bu geçtiğimiz hafta sonu özellikle. Ama şunu söyleyelim ki bir ay önce 250 lira olan hurmanın fiyatı 300 liraya çıkmış sevgili dinleyiciler. Özellikle bu limanda, İskenderun limanında yangın çıkmıştı ya. Ondan sonra da artık hurma bulmakta zorlanıyoruz diyor esnaf. Oradan böyle bir açıklama var. Antep fıstığının Gaziantep'teki depremden dolayı zarar gördüğünü ifade ediyor. Yani oradan ulaşmasında bir problem olduğunu söylüyorlar. Benzer şekilde Malatya'da da depremden etkilendiği için kayısının kilosunun 230 liraya çıktığı bilgisi var. Yani hurma fiyatları artmış durumda. Kudüs hurması alırsanız o 160 liraymış. Yani 160 liraya onu alabiliyormuşsunuz ama Eminönü'nün bu bölgenin, biliyorsunuz hep Mısır Çarşısı hareketlidir İstanbul'da, bu bölgenin şu anda çok az tüketici aldığı yönünde gelen bilgiler var. Kudüs hurması 160, Medine hurması 220 lira. Ucuzu da var, pahalısı da var ama depremden dolayı zaten insanlar pek gelmiyorlar diyor. Yabancı turist sayısı da biraz azalmış. Belki önümüzdeki günlerde artar. Ama neticede şu anda iyi bir hurma almak isterseniz, bunu söylüyorlar, 250 lira olan hurma 300 lira civarında. Yani tabii insanlar, bırakın artık hurmayı falan, böyle peynir falan nasıl alacaklar onu düşünüyorlar. Peynir fiyatları da aldı başını gitti. Bir vatandaşla röportaj yapmışlar. Diyor ki peynir ve eski kaşarı kalıp halinde aldım diyor. Biri 200, öbürü 135 lira diyor. Ortalıktaki fiyatlara göre normal. Bu tarafta daha uygun demiş. Bir simide 7,5 lira veriyorsam bu fiyatlar normal demiş. Bir başka vatandaş, hurma fiyatları 180 ile 240 arasında, en az 1 kilo almam gerekirse pahalı diyor. Böyle bir açıklama yapıyor. İşte şimdi Ramazan geliyor. Şurada 2-3 gün kaldı. İnsanlar Ramazan öncesi alışveriş yaparlardı eskiden. Şimdi bu alışverişi yaparken çok daha dikkat ediyorlar. Doğal olarak. Mühürsüz oyları sayan ve hiçbir şey yokken, hiçbir şey olmamışsa kesin bir şeyler olmuştur diyenlerin lafıyla İstanbul seçimini iki kez yaparken, zarfın İçindeki diğer oyları değil İstanbul Belediyesi seçimini yapan YSK'ya hiç inancımız yoktur diyor. Gencer Bey göndermiş bu mesajı. Asıl sıkıntı şu: depremde hayatını kaybedenler ve kaybolanların yerine oy kullanacaklar. Çok dikkat edilmesi gerekiyor diyor bir başka dinleyicimiz. Bu gelmiş geçmiş en büyük af diye anlatılan affın Bağkurları kapsamadığını da dile getirir misiniz? Bağkur borcum vardı, af geldi diye ödemeye gittiğimde ne faiz silmeye ne de taksit yapma hiçbir şey yoktu diyor dinleyicimiz. Bağkurlu olarak sıkıntısını dile getiriyor. Yurt dışı sandıklar kedilere emanet, nasıl olacak diyor bir başka dinleyicimiz. Çakarlı araçlar serbest mi kaldı? Hafta sonu milletvekilliği aday adaylığına başvuran adayların konvoylarında bir tek helikopter yoktu diyor. Evet, bir de böyle bir durum var. Bayağı böyle şeyler değil mi, şaşalı, çok havalı bir şekilde resmi araç gibi araçlar, bunlar da işte bu çakarlar vesaire falan, bu şekilde oy istemeye başlayanlar var şimdiden, değil mi? Devam ediyoruz. Gündemde çok başlık var demiştik. Vaktimiz de azalıyor, o yüzden biraz hızlıca gidelim. Yeniden Refah Partisi bugün Cumhur İttifakı'na ilişkin bir karar açıklayacakmış. Yani sadece Yeniden Refah Partisi'nin kararı mı geçerli olur, yoksa tabii ki AK Parti'den gelecek olan bir karşılık da geçerli olur mu bilmiyoruz ama netice itibariyle katılıp katılmayacaklarını açıklayacaklar, anlaşılan o. Nevruz kutlamaları vardı ülkenin birçok yerinde, Nevruz kutlaması gerçekleştirildi. İstanbul'da da vardı. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan konuştu. AKP MHP iktidarı bu ülkenin kaderi olmaktan çıkacaktır. Bu ülkeyi son kez yönettiklerini herkes bilmelidir dedi. Program başında söyledim, bu alana yasa dışı pankart, afiş sokmak isteyen 224 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı İstanbul Valiliği sevgili dinleyiciler. Bunu da hatırlatmış olalım. Devam ediyoruz. Irak'ta düşen bir helikopter vardı. İçinden PKK'lılar çıkmıştı. Yaklaşık 4-5 gündür bir gündem başlığı aslında bu. Irak'ta düşen helikopterin içerisinden PKK-YPG üyelerinin çıkmış olması ve bunun ardından gelen açıklamalar vardı. İşte acaba kim taşıdı, neden taşıdı, nereye taşıdı? İşte SDG'nin yani Suriye Demokratik Güçleri ismini kullanan PKK-YPG'ye aracılık yaptığı ve helikopterlerin Süleymaniye'ye iniş yaptığı belirtilmiş. Ki bu Irak Kürt Bölgesel Yönetiminden gelen bir açıklama olmuş sevgili dinleyiciler. Gizli ve gayri resmi bir şekilde bu helikopter hareket etmiş. Bundan bahsediliyor. Onaysız uçmuş bu helikopter. Tabii şimdi Irak'tan da çeşitli açıklamalar bekleniyor bir yandan. 9 kişi bu kazada ölmüştü. İçindekilerin hepsinin terörist olduğu ifade edildi. Şimdi bununla ilgili nereden kalktı, nasıl kalktı, izin aldı mı, almadı mı, nereye gidiyordu, ne olacaktı gibi birçok soru işareti var havada şu anda merakla konuşulan ve cevabı beklenen. MİT, PKK-YPG'nin sözde maliye sorumlusunu etkisiz hale getirdi. Hamza Kobani adlı Mehmet Yıldırım etkisiz hale getirilmiş. O da yine hafta sonundan gelen bir başka haberdi sevgili dinleyiciler. Ekvator'da 6,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu deprem tabii ki uluslararası haber ajanslarında haber oldu. Depremde 14 kişi hayatını kaybetti. 381 kişi yaralandı Ekvator'daki bu 6,5 büyüklüğündeki depremde sevgili dinleyiciler. Aylık 833 lira olan kirayı 5000 liraya çıkardığı için gözaltına alınan ev sahibi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış. Bir yandan bununla ilgili de fahiş fiyatla ilgili de çeşitli soruşturmalar yürütülüyor. Ama neticede yani çok bir şey çıkıyor mu derseniz şu an için çıkmıyor. Ama bunu yapan firmalar varsa, işte emlak firmaları varsa, bunlar eğer fahiş fiyatı bir yerlere çekiyorlarsa, daha da yükseltiyorlarsa, bu fahiş fiyat uygulamasını yapıyorlarsa, bununla ilgili de çeşitli çalışmaların yapıldığı söyleniyor ama neticede çevrenizde sizin düşen emlak fiyatı oldu mu? Veya kiralık ev fiyatı falan böyle düştü mü hiç? Düşmedi herhalde değil mi? Yani benim çevremde görmüyorum çünkü hiç. Sevgili dinleyiciler, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Veda edeceğiz. Cenk Bayrak teknik masada yardımcı oldu. Teşekkür ediyoruz. Bedia bugün de sizlerle birlikte olamayacak. Küçük bir operasyon geçirmişti. Bir rahatsızlığı vardı. O nedenle sizlerle birlikte olamayacak. Muhtemelen yarına daha dinamik, daha dinç bir şekilde gelecektir. Sizlerle beraber olacaktır diye umut ediyoruz biz de. Geçmiş olsun dileklerimizle. Bugün Levent Ünsal'ın, bizim çok değerli büyüğümüz, abimiz, dostumuz Levent Ünsal'ın ölüm yıl dönümü. 3. yılı hem de, üstünden 3 yıl geçti. Biliyorsunuz program tanıtımlarında, benim program tanıtımlarımda ve ara seslendirmelerde Levent abinin sesi vardır. Onu da bir kez daha rahmetle, saygıyla anıyoruz. Ve sizlere Cem Karaca'yla veda ediyoruz. Yarın sabah aynı saat diliminde yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.
Gönlüme bir ateş düştü, yanar ha yanar yanar. Ümit gönlümün ekmeği, umar ha umar umar. Elleri ak yumuk yumuk, o jeli tırnakları. Nerelere gizlesin şu avucumla sırları. Tamire geldi dün bizim tamirhaneye. Görür görmez vurularak başladım ben sevmeye. Ayağımda uzun etek, dalga dalga saçları. Ustam seslendi uzaktan, oğlum al takımları. Ustam seslendi uzaktan, oğlum al takımları. Bir romanda okumuştum buna benzer bir şeyi. Cildi parlak, kağıt kaplı, pahalı bir kitaptı. Ne olmuş, nasıl olmuşsa aşık olmuştu genç kız. Yine böyle bir durumda tamirci çırağına. gerçek yapmaya. O romandaki hayali belki gerçek yapmaya. Durdu zaman, durdu dünya, girdi içeri kapıdan. Durdu zaman, durdu dünya, girdi içeri kapıdan. Öylece baka kaldım özümü ayırmadan. Öylece baka kaldım gözümü ayırmadan. Arabanın kapısını açtım, açtım girsin içeri. Arabanın kapısını açtım girsin içeri. Kalktı hilal kaşları, sordu kim bu serseri. Kalktı hilal kaşları, sordu kim bu serseri. Çekti gitti arabayla, egzosuna boğuldu. Gözümde tomurcuk yaşlar ağır ağır doğruldu. Ustam geldi sırtıma vurdu. İşçisin sen işçi kal, giy dedi tulumları. İşçisin sen işçi kal, giy dedi tulumları.